Ayrım 8.
Kendimi bir hamam böceğinin hissedebileceği kadar dişi hissediyordum. Yaklaşmaya çalışan herkesi istisnasız vajina budalası ilan ediyor ve artık onlara hiç tahammül edemiyordum. Düşmanlığım fark ediliyor olsa gerek, birileri çantamın içine kullanılmış prezervatif falan atarak beni iyice sinirlendirmeye çalışıyordu. Ben de söze gerek duymuyor, bıçağımı gırtlaklarına dayayıveriyordum. Buraya kadarı arızalılığımdan kaynaklanıyordu. Fakat kafamdaki bazı planlar artık psikopatlaştığımı gösteriyor, gittikçe daha seyrek ortaya çıkmaya başlayan mantıklı yanımı korkutuyordu. Artık Ali Kemal'le de konuşamıyordum. Onun yalnızlığı görünürde sona ermişti. Fizik olarak bana çok benzeyen ama sigara bile içmeyen hanım hanımcık bir sevgili bulmuştu. Eskisi gibi çat kapı gidip rahatsız etmek istemiyordum. Yeni sevgilisinin Ali Kemal'e iyi gelmesi gerektiğini düşünüyordum ama o sezdirmemeye çalışsa da daha çok depresyona girdiğini hissediyordum. Kızla paylaştığı tek şey seksti ve sanırım bu konuda da ters giden bir şeyler vardı. Hafiften dürtecek olsam bana boşalmaya hazır olduğunu biliyordum ama zaten tahmin ettiğim bana artık çok ama çok anlamsız gelen iletişememe sorunlarını dinlemek istemiyordum. Bir yandan da sıkıntı içinde kıvranmasından sadistçe bir zevk alıyordum. Kızın kaprisleri Ali Kemal'in yaşında biri için katlanılacak gibi değildi. Yanında gezdirdiği bir süs bebeği kendisine olan saygısını zedeliyor, en kötüsü de kendini hala abaza ve yalnız hissediyordu. Uzun süredir ne resim yapabiliyor ne de yaptığı resimleri satabiliyordu. Parasızlık, polyanacılık oyununa benim tahmin ettiğimden çok daha ağır bir darbe vurmuştu. Mecburen verdiği resim dersleri bohemliğini sona erdirmiş, sıradan insanlar gibi sabah 9 akşam 5 çalışmaya başlamıştı. Kazandığı para ise onun gibi ehli keyif bir adamın esrar parasına bile yetmiyordu. O da artık zaten kazandığı 3 kuruş parasının hepsini esrar yerine H'e yatırmaya başlamıştı. Yalnız olduğunda burnundan takılıyordu ama eğer yanında ben varsam bana iğne yaptırıyordu. Önceleri benim filtrelerim ona ağır bile geliyorken giderek aldığı doz benimki kadar olmuştu. Son kavgamızda Hakan yüzüme nefretle bakarak onu benim eroinman yaptığımı haykırmıştı. Ben tıp kitaplarıyla boğuşurken iğne yapan, benden seneler önce eroinle tanışmış, her şeye burnunu sokmuş olduğu için hava atan, su katılmamış bir piçi ben eroinman yapmışım. Annesinin de dediğine göre oğlunun hayatını ben mahvetmişim. Olabilir, yapmışımdır. Yapmışsam da çok iyi yapmışım. Keşke küçük oğluna da ilk eğitimi ben verseydim. Şimdi gurur duyardım, hiç pişman olmazdım. O ailenin bana attığı boklar o kadar abartılı oldu ki aldırmamayı öğrendim. Ama Ali Kemal'i H'e ben bulaştırmıştım. Hem de neredeyse mükemmel bir planla hareket etmiştim. Ve Allah kahretsin ki vicdan azabı duymuyordum. Ne zaman ve nasıl patlayacağını merak ediyordum. Bu arada Çetin'in askerliği bitmiş, hala bıraktığı karısını ve evini arıyordu. Ne kadar çok değiştiğimi görmemekte direniyordu. Bütün sorunun H olduğunu sanıyor, H'ten kurtulduğum anda her şeyin eskiye döneceğini sanıyordu. 18 ay boyunca onun hayatı durmuştu ama benimki en az 10 kat hızlı ve uçlarda yaşanmıştı. Ve rahatsız karısı artık tahammülsüz, agresif ve duygusuz bir hale gelmişti. 4 senelik bir ilişki boyunca yaptığı hataları biliyor, aynı yanlışları yapmayacağını, beni hala eskisi kadar çok sevdiğini söylüyordu. Tabii böyle düşünmesinin sebebi bana olan sevgisinden çok kaybettiği yaşama duyduğu özlemdi. Sadece beni değil evini, eşyalarını, kitaplarını 4 yıl boyunca saklanabildiği sığınağını yitirmişti. Her şeye baştan başlamak, yaşamla yüzleşmek zorundaydı ve çok korkuyordu. Boşanmak için mahkemeye gitmek zorundaydım ama bir türlü zamanı ayarlayamıyorduk. İşin boktan yanları mahkemede şahit olarak Hakan'ın bulunması ve bu da yetmezmiş gibi avukata para ödemenin gerekmesiydi. Ben hiç peşinde koşmaktan bir türlü fırsat bulamıyordum. Çetin hala umudunu yitirmiyor, boşanmamak için elinden geleni yapıyordu. Her karşılaşmamızı dram haline getiriyordu. Gözyaşlarına o kadar çok alışmıştım ki artık vicdan azabı bile duyamıyordum. Kısacası evlilik, çoluk çocuk, meslek, yuva, aşk cinsinden kelimeler artık bana hiç ama hiçbir şey ifade etmiyordu. Hat safhada yabancılaşmıştım. O gün Ali Kemal'den telefon bekliyordum. Benim ona modellik yaptığımı bilen, porno bir dergide çalıştığını sonradan öğrendiğim Veli aradı. Kendi çalıştığı dergide soft porno sayılabilecek pozlar verip veremeyeceğimi sordu. İşin ucunda çok para vardı ve istersem yüzüm kamufle edilebilecekti. Hakan ile olan ilişkime kadar çıplaklığımdan korkunç utanan ben nedense görüşmeyi kabul ettim. Buluşup derginin ana binasına gittik. Beni ikna etmek için 2 saat içinde bütün kozlarını oynadılar. Zaten çok basılmayan bir dergiydi. Kimse ben olduğumu anlamayacaktı. İstersem değişik kılıklarda birkaç hafta üst üste poz verebilir, oldukça iyi para kazanabilirdim vesaire vesaire. Derginin daha önceki sayılarından birini görmek istedim. Son kozlarını oynadılar. Kabul edecek olursam o gün için eroinimi sağlayabileceklerdi. Ben de film kopmuştu. Sinirden midem bulanıyordu. Tuvalete gitmem gerektiğini söyleyip kalktım. Aynı bina içinde birçok dergi, gazete ve seçkin firmaların yazıhaneleri vardı. Kantinlerin olduğu kata inip bayanlar tuvaletine girdim. Kapıyı kilitlemeden iğnemi hazırlamaya koyuldum. Çakmağım olmadığı için tuvalet kağıdı yakarak kaynattım. İçerisi yangın çıkmış kadar duman olmuştu. Tam iğne kolumdayken saygıdeğer bir iş kadını içeri dalıverdi. Halimi gördüğü andaki yüz ifadesi beni güldürecek kadar dehşet doluydu. Kadın ortalığı ayağa kaldırmak için çıkar çıkmaz ben de işimi bitirip fırladım. Birkaç dakika içerisinde taksiye atlamış binadan uzaklaşıyor, arkamdan kopacak olan fırtınayı düşünüyordum. Ertesi gün gerçekten de arkamdan kıyametler koptuğunu ve velinin işine son verildiğini öğrendim. Kendimle gurur duydum. Aslında böyle fırsatçı pezevenkler için yaptığım hiçbir şeydi ama elimden bu kadarı gelmişti. Sırada Ali Kemal vardı. Ben ona poz verirken tamamen sanatsal kaygılarla hareket etmiştim. Bunu birine, hele böyle iğrenç beyni birine söylemesi çok çirkindi. Ama Ali Kemal'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Olay onun dışında gelişmişti. Zaten evine gittiğimde onu öyle berbat bir halde buldum ki konuyu kapatıp onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Cici sevgilisi benim senin gibi yaşlı, çirkin, uyuşturucu bağımlısı bir insanla ne işim var diyerek onu terk etmişti. O da önünde rakı kadehleriyle öylece kilitlenmiş, oturmuş kalmıştı. Ne diyebilirim, ne yapabilirim bilmiyordum. Bir iki kadeh içki içtikten sonra ne yapabileceğimi o bana söyledi. İstediği şey korkunçtu ama tanıdığım kadarıyla ne istediğini biliyor ve bu karara şu anda değil uzun zaman önce vardığını söylüyordu. Kilitlenip kalma sırası bendeydi. Rakıyı bitirdiğimizde artık ikna olmuştum. Bu onun en doğal hakkıydı ve ben de ona yardım edebilecek tek insandım. O ölmek istiyordu. Her şeyini hazırlamış, değil onu, beni bile öldürecek kadar madde edinmiş, bir önceki geceden beri beni bekliyor ve uçurumun o kadar kenarında duruyordu ki üflemem bile yeterliydi. Onu vazgeçirmeye hiç çalışmıyordum, aksine teşvik ediyordum. Çünkü tanıştığımızdan beri ilk kez onu böyle çıplak ve gerçekçi görüyorum. Emekli olmuş bir palyaço gibiydi, ailesinden hiç kimse yaşamıyordu. Cenazeyi nasıl olsa belediye halleder, senin yapman gereken iğneyi hazırlamak ve damarımı bulmak. Sonra tamam, ben arkandan kapıyı kilitler, pistona basarım. Birileri beni buluncaya kadar 2-3 gün geçer. Kapı sürgülü olduğu için intihar olduğundan emin olacaklardır. Merak etme, senin başın derde girmeyecek. Yalnız senin resminin son birkaç rötuşunu yapmak istiyorum. Son kez modelliğimi yapar mısın? Tabii ki yapacaktım. Parmağını kesip son rötuşları kendi kanıyla yaptı. Kıpkırmızı, çıplak ve korkunç derecede masum bir kadın çıkmıştı ortaya. Sadece gözlerim kapkara ve oldukça iriydi. Demek ki Ali Kemal beni böyle görüyordu. Bana kalsa kendimi kapkara çizerdim, hiç renksiz. Ama resim için yorum yapmasının zamanı değildi. Kalkıp iğneyi hazırladım, neredeyse simsiyah bir madde olmuştu. Damarı bulmam çok zor oldu. Madde o kadar koyuydu ki kanın girişini göremiyordum. Nihayet buldum, son kez gözlerine baktım. Hala aynı kararlılık okunuyordu. Cebindeki parayı isteyecek kadar soğukkanlı olmam onu hiç şaşırtmadı. Ona ait her şeyi alabileceğimi söyleyip kolunda iğneyle beni kapı dışarı etti. Arkamdan sürgünün sesini duydum. Ona saygı duyuyordum. Aynı cesareti ben de göstermeliyim diye düşünerek ondan aldığım parayla gidip köpekler gibi içtim. Ağlamak bile çok zor geliyordu. Adeta onu kıskanıyordum. Ama ne demiş adamın biri? İntihar, umutsuzluk ile cesaretin kesiştiği yerde gerçekleşir. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum, ayakta zor duruyordum. İçimden bir ses hala onu kurtarabileceğimi söylüyordu ama buna hakkım yoktu. Çok özleyecek, çok arayacaktım, biliyorum. Fakat ağlayamıyordum. Okuldayken ötenazı tartışmaları olurdu. Bilenler bilir, ötenazı hasta istediği takdirde doktora hastanın yaşamın sona erdirme yetkisinin verilmesiydi. Ben baştan beri hastaların böyle bir hakkı olması gerektiğini savunurdum ama böyle bir karar vermek zorunda kalmayı hiç istemezdim. Oysa şimdi konuşabildiğim tek insanın cellatı olmuştum. Hem de kahve ikram edermiş gibi insanüstü bir soğukkanlılıkla. Yaşam artık iyice çığırından çıkmıştı. Pollyannalar bile intihar ediyor, ben hala yaşıyordum. Ertesi sabah hiç bilmediğim bir evde kendime geldim. İki odalı küçük bir öğrenci eviydi ve evde benden başka kimse yoktu. İçkiden başım çatlıyor, hatırladığım her şeyin kabus olmasını diliyordum. Ceplerimi karıştırdım ve küçük bir paket H buldum. İğneden sonra aklım başıma geldi ve hemen dışarı fırladım. Bakırköy'deydim ama Allah'tan cebimde hala biraz para vardı. Ali Kemal'in evine geldiğimde soluk soluğaydım. Zil çalmanın anlamsız olduğunu biliyordum ama saatlerce çaldım. Biraz sonra Ali Kemal uyanacak ve "O tavşan gelmiş, ne haber, özlettin kendini" diyerek kapıyı açacaktı. Açmalıydı. Nihayet ağlamaya başlamıştım. Akşama kadar kapının önünde ağladım. Bir ara vazgeçip hastaneye gitmiş olabileceğini düşündüm ama kapı hala içeriden sürgülüydü. Hiçbir şey kabus değildi. Onu öldürmüştüm. Onu öldürmüştüm. Başarısız ressam kendi kanıyla son resmini yaparak intihar etti. Yerli Van Gogh parmağını kesip kendini terk eden sevgilisinin resmini tamamladı ve altın vuruş yaptı. Arkasından ağlayan küçük oğlu, "Babam beni görmeye gelmezdi ama onu çok özleyeceğim" derken yürek parçalıyordu. Uyuşturucu batağı sanatçılarımız da içine çekmeye başladı. Yıllarca kendini ispatlamaya çalışan, her şeye rağmen resim yapan fakir ressam eroine karşı koyamadı. Parasızlık bir sanatçıyı daha intihara itti. Eroinle intihar eden ressamın cebinden 25 bin lira çıktı. Son resminde kendi kanını kullanıp eroinle yaşamına son verdi. Yakın arkadaşları ara sıra esrar kullandığını ama eroin bağımlısı olmadığını, intihar amacıyla eroin almış olabileceğini söylediler. Son zamanlarda maddi durumu bozulduğu için intiharı seçtiğini iddia ettiler. Vesaire vesaire vesaire. Medyatik bir ressam olmadığı için gazeteler onun ölümüyle pek fazla ilgilenmemişlerdi. Zaten Ali Kemal'in çevresindeki hiç kimse onun hakkında konuşmak istememiş, gazetecilerin abuk sabuk yorumlarından korunmak akıllılığını göstermişlerdi. Benim resmimi son sevgilisinin resmi sandıklarından onu arayıp bulmuşlar. Avukat arkadaşına bir vekalet vermiş, sahip olduğu her şeyin kullanım hakkını bana bırakmıştı. Cesedi kadavra olarak kullanılmak üzere evden çıkarıldıktan hemen sonra küçük bir odaya girebildim. Artık benim olan eşyaları karıştırırken bana yazılmış küçük bir mektup buldum. Sevgili tavşancığım, sana bir şeyler yazmak yerine milyonlarca şey söylemek isterdim ama artık imkansız galiba. Sanırım seni çok şaşırttım. Seni intihar planlarınla her dalga geçişimde kendi ölümüme kendim alıştırıyor, korkaklığımı yenmeye çalışıyordum. Bir de öyle bir hayalim vardı ki gerçekleşmesi demek yeniden doğmuş olmam demekti. Fakat gerçekleşmesi bir değil, üç imkansızı gerektiriyordu. Yine de umut yakamı bırakmıyordu. Sen, ben ve oğlum. Ne kadar imkansız bir hayalim varmış değil mi? Hep bir mucize olacak, sen beni fark edeceksin, seveceksin ve benim sevmeme izin vereceksin diye bekler dururdum. Geçmişini, özellikle de Hakan'ı unutup zekanın ve güzelliğinin farkına varmanı, iyileşmeni istedim. Toparlanabilseydin, kendini öldürmekten vazgeçseydin, beni de yaşamla barıştırabilirdin. Ama ölmekte o kadar kararlıydın ve ben senin ölüm haberini kaldıramayacak kadar zayıftım ki senden hızlı hareket etmek zorundaydım. Sen dünyanın en inatçı insanısın. Kendini cezalandırmayı kafana koymuşsun. Sevmemeye yemin etmişsin. Sevgisiz yaşayamayacağın için de yavaş yavaş öleceksin. Senin gözümün önünde erişini daha fazla seyredemez, muhteşem zekanı yok edişine dayanamazdım. Ulaşılmaz tanrıçamın sinyal çekerek eroin parası toplayışını hazmedemedim. Ardımdan çok fazla üzülmemişsindir. Son zamanlarda dertleşmek için bile uğramaz olmuştun. Yokluğuma kolay alışırsın sanırım. Eşyalarımı satıp eğite çevirmeye başlamışsındır. Ne yaparsan yap, senden sadece kitabını bitirmeni istiyorum. Ne yap et, o kitap bitene kadar ölme. Birilerinin işine yarayacak, seni anlatacak, birilerini utandıracak o kitap. O kitapla yaşarken verdiğin mücadelenin meyvesini ölümünden sonra alacaksın. En azından şu lanet toplumun bir hatununun hiç kimsenin orospulunu yapmadan canının istediği her şeyi yapabildiğini görmesi lazım. Göster onlara. Belki yaptıkların doğru değildi ama sen istedin ve tek başına yaptın. Ödün vermeden, dürüstlüğünü yitirmeden, özgürlüğünden vazgeçmeden ve en önemlisi insanların birbirini oynayıp durdukları ikiyüzlü, basit, çirkin, küçük oyuncukların hiçbirinde oynamadan paranın kudretine karşı koyarak yaşadın. Bunları bilmeliler, yazmalısın. Benim gibi sessiz sedasız utanarak terk etme sahneyi. Belli mi olur, belki selam için tekrar sahneye çıkma şansı verirler ve o zaman iyi alkış alırsın. Seni çok fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum ama bu tarafa gelirken bari biraz güzel dedikodu ve değişen bir şeylerin haberini getir. Seni seviyorum. Öbür taraftan hiç mektup almamıştım. Hemen gidip kendime sağlam bir malzeme almalıydım. İçim acıyordu. Suçu sevmekti. Ölümle cezalandırdım. Ellerim titrememiş, en ufak bir vicdan azabı yaşamamıştım. Eşyaların hepsini tüketip 10 gün boyunca o küçük odada Rohip Nol ve H ile takılmıştım. Ali Kemal'in öldüğünü neredeyse unutmuştum. Rohip Nol ile yaptığım iğnelerde daha iğneyi kolumdan çıkarmadan bayılıp kalıyordum. Yüzlerce kez yanık unuttuğum sigaralar yüzünden yangın tehlikesi atlattım. Yatağı, üstümdekileri, hatta parmaklarımı yakmış bir halde kendime geliyordum. En son dozu biraz fazla kaçırmış olmalıyım. Uzun süre sessiz kalmışım ve aç kalan Garbis'in çıkardığı gürültü. Ali Kemal'in ölümünün hemen ardından Garbis geri dönmüştü. Ona bile iğne yapmıştım. Bakkalın dikkatini çekmiş, ayıldığımda kendimi hastanede bulmuştum. Doktorlara göre saltanatım biraz daha sürecek olsaymış, vücuduma yayılan intihap sayesinde az daha amacıma ulaşıyormuşum. Herkes Ali Kemal'in ölümüne çok üzüldüğüm için ne yaptığımı bilemediğimi sanmıştı. Oysa biliyordum, fırsatım ve param varken gayet mesut gidiyordum ama meraklı bakkal kapıyı kırdırıp ambulans çağırıp bir kez daha son anda geri dönmemi sağlamıştı. Annemler ona neredeyse madalya taktıracaklardı. Ben ise onu ve Garbis'i öldürebilirdim. Zaten Garbis yaptığım iğneler yüzünden olsa gerek fazla yaşamadı. Hastanede yapılan testler sonucunda kalbimin teklemeye başladığı ortaya çıktı. Yine kullanmaya başlar, ilaçlarımı ihmal eder falan filan yapacak olursam ölürmüşüm. Beni korkuttuklarını sanıyorlardı ama ben bunu zaten bekliyordum. Kalbim kendimi bildim bileli tuhaf takılıyordu. Ayaklarımdan yaptığım iğneler yüzünden yürüyemiyordum. İyileşene kadar hastanede cici kızı oynamak zorundaydım. Beyaz gömleklilere katlanmak iğrençti. Hep aynı sorular. Hem de tıp okumuşsun. Ne yani, tıp okudum diye ölmek isteyemez miyim? Aksine sizin gibi olmaktansa ölümü tercih ettim. Kötü arkadaşlarım yüzünden veya ne olduğunu bilmediğimden değil. Başıma neler geleceğini, ne hale geleceğimi biliyordum. Planlamıştım, bilerek ve isteyerek başladım. Bırakamayacağımı da biliyordum. Kısaca şöyle diyebilirim. Bu sonuç benim için uygun görülen, beyaz gömlekli, paralı, çoluklu çocuklu senaryodan daha çekiciydi. En azından bu senaryoyu ben yazdım, ben oynadım. Başkalarının senaryolarında figüran olmadım. İstediğimi yaptım. Sürünün dümen suyunda şekillenmeyen, kişisel istenç hangi yönde olursa olsun hakiki bir şeydir. Şu anda bir zavallıyım ama kendini bir şey zanneden, aslında koyuna dönüşmüş, aciz bir doktor olmadığım için de memnunum. Sizin hala yanına bile yaklaşamadığınız bir dolu duyguyu dibine kadar yaşadığım için de memnunum. Aptal olmadığım için eroinman olduğumun farkındayım. Sizin farkında olduğunuz şeyleri ne çok merak ediyorum bir bilseniz. Senelerce aralarında olmak, onları çok iyi tanıyor olmak, beyaz gömleklilerin bana yaklaşmasını, yardımını imkansızlaştırıyor, karşılıklı sinirlenip duruyorduk. Benden bir sürü şey anlatmamı istiyorlar, ben anlatırken onlar kendi işlerine gelen kısmını dinleyip gerisini duymamazlıktan geliyorlardı. Muhabbetlerine çok fazla katlanamadım. Diğer hastalar, yani diğer junkiler ise o kadar tanıdıktı ki konuşmamıza gerek kalmıyordu. Yaşadıklarımız, anılarımız, tanıdıklarımız, ağrılarımız, sancılarımız aynıydı sonumuzda. Belli bir kültür ve terbiye ile büyütülmüş, maddi sıkıntı çekmemiş ama hep en çalışkan, en olgun, en terbiyeli olmak zorunda kalmış çocuklardık. Çoğumuzun ailesi ya boşanmış ya da çocukları, yani bizler yüzünden ayrılamadıkları için senelerce kavga gürültü birbirlerine katlanan ebeveynlerdi. Birkaç gurbetçi dışında hep doktor, mühendis, öğretmen ve benzeri mesleklere sahipti anne babalarımız. Bize pahalı oyuncaklar alıp güzel okullarda okutmuşlardı. Bizler de bir zamanların en iyi öğrencileri olmuş, zekamızı, yeteneklerimizi ispatlamış, onların deyimiyle bir noktadan sonra kötü arkadaşlar falan yüzünden sapıtmıştık. Hiçbir anne baba kendine kusur aramıyor, hep aynı tekerlemeyi söylüyordu. Çalıştım, çabaladım, yemedim, yedirdim, okusun adam olsun diye elden geleni yaptım, bir dediğini iki etmedim ama şimdi onun bize yaptığına bak. Vallahi yaşlandım, çöktüm, ölümüm bu çocuk yüzünden olacak. Doktor, hastane, her şeyi denedik, gene başlıyor, gene kullanıyor. Evet, gene kullanıyorduk. Krizi kafamızı duvara vura vura atlatıyor, sonra kendimizi onca çirkinliğin ortasında çırılçıplak buluyorduk. Biz de toplumdan herhangi biri olabilmek, onların ihtiyaçlarına ihtiyaç duymak, onların yaptıklarını yapmak, onların güldüklerine gülmek, ağlamak istiyorduk belki ama yine aynı senaryo. Temizlenmiş, evime dönmüştüm. Her şey yeniden başlayacak, geçmişi unutacaktım. Çetin'i, sıra dışı evliliğimi, Akineton'u, Esra'ı, Hakan'ı, yaşanan o deli dolu günleri ve eroini unutacaktım. Oturup unutmam gereken şeyleri düşünmeye başladım. Yüzlerce öyküyü, fotoğrafı, insanı unutmalıydım. Çetin ile yine birbirimize girmiştik. Bir sürü Akineton'un üstünü, bir sürü içki içmiş koparmıştı. Dışarı çıkmak istiyordu, bırakmadım. Kapıyı kilitleyip anahtarı sakladım. Ama kilitli kapılar ikimizi de hiçbir zaman durduramamıştı. Tuvaletin penceresini havalandırmaya oradan da terasa çıktı. Dağcı olduğu için keçi gibi tırmanıyordu. Arkasından çıktım. Havalandırma dümdüz durmadıkça düşemeyeceğiniz kadar dardı. Eğer aşağıya bakmasaydım tırmanabilirdim. Aşağıya baktım ve orada kaldım. Ne tırmanabiliyor ne geri dönebiliyordum. Kim olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama evde biri daha vardı. Onun yardımıyla geri dönebildim. Şabalak kocam da terasın kapısı kilitli olduğu için orada kalmıştı. Bir süre dolandı durdu. Sonra her şeyi unutup tekrar havalandırmadan geri döndü. Komşularımızın hakkımızda neler düşündüğünü çok merak ediyorum. Ama hayır, merak etmemeliyim. Artık unutmalıyım. Palyaçoluk yaptığım sıralardı. Seçkin bir kreşin mezuniyet günüydü. Çocuklar teker teker geliyor, onları kapıda karşılayıp hediyeler veriyordum. Afacan'ın biri annesinin elinden tutmuş bana ters ters bakıyordu. Annesi durumu fark edip aramızı yapmaya çalıştı. "Aa Atakan, bak ne güzel bir palyaço, sevdin mi onu?"
"Sevdim."
"En çok nesini sevdin?"
"Bacaklarını."
Aynı velet bir süre sonra oyun oynarken herkes bir renk tutsun dediğimizde diğerleri sarı, pembe, yeşil olurken ten rengi olmak istedi. Acaba benim çocuğum olsaydı nasıl olurdu? Hiç şansım yok, unutmalıyım. Orhan Asana'nın bir oyununu oynuyorduk. Oyun oynanırken genellikle öğrencilerden oluşan seyircilerimizin arasına yaşlı, kibar bir bey girip oturdu. Biz de kulisten seyirciyi seyrediyorduk. Yanımdakinin kulağına eğilip espri yaptım. "Bak, Orhan Asana geldi." İnanacağını nereden bilebilirdim ki? Oyun bittiği selam sırasında oyuncu arkadaşlardan birinin öne çıkıp gururla "Sevgili arkadaşlar, oyunumuzun yazarı Orhan Asana Bey de aramızdalar. Kendilerini sahneye davet ediyorum." Ben şok yaşıyordum. Orhan Asana Bey yerinden bile kıpırdamıyordu. Herkes dönmüş ona bakıyordu. Uzunca bir sessizlikten sonra adamcağız açıklama yapmak zorunda kaldı. "Çocuklar, ben de hepiniz gibi tiyatroyla ilgileniyorum ama Orhan Asana değilim." Rezil olmuştum. Keşke tiyatrocu olabilseydim ama artık imkansızdı, unutmalıyım. Fındık'la tezgah açarken anket yapan bir eleman yakalayıp zorla kendimize anket yaptırmıştık. Sonra aynı çocuğu birkaç kez daha gördük. Her gördüğümüzde "Anketmen, anketmen" diye peşine takılıyorduk. Çocuk sessiz sakin Beyoğlu'nda yürürken ben bir koluna, Fındık diğer koluna girip "Hadi bize bira ısmarla anketmen" diyorduk. Bizden kurtulamıyordu. "Nereye gidiyorsun anketmen?" "Bir arkadaşımla buluşacağım." "Sevgilinle mi buluşacaksın anketmen?" "Evet. Biz de seninle gelirsek sevgilin bir şey der mi anketmen?" "Demez." "Peki biz sevgiline bir şey diyebilir miyiz anketmen?" Anketmen bize bayağı dayandı. En son gece Melek ve Bizim Çocuklar filminin setinde başrol oyuncularını bekliyorduk. Fındık'la ben figürasyon takılıyor, çok eğleniyorduk. Esas olan anketmen değil miymiş? Geldi, bizi gördü, görmemezlikten geldi. Atıf Yılmaz'la konuştu. Verem olmuş, oynayamayacakmış. Gitti. Onun yerine Uzay Hepar'ı oynadı. Artık ne anketmen var ne Fındık. Fındık beni unuttu. Ben de onu unutmak zorundayım. Eyçi, Hakan'ı, ressam dostumu, hatta Garbis'i hiç hatırlamamalıyım. Kabus onlar. Geriye Daktilosu başında ölüme inanmış, yalnız ve yorgun, parası, inancı, ümidi ve sevgisi tükenmiş bir kadın kalıyor. Kazınmış saçlarıyla kadına benzemiyor ya, öyle bir yaratık işte. Ali Kemal'in gözlerindeki kararlılığı hatırlıyorum. Gülay, Soner, Kayhan, Ali Kemal, Garbis. Hepsi beni bekliyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Evde yine hiç kimse yok. Hiç olmadılar ki. Küçükken aslında bir prenses olduğumu, kral babamın iyi yetişmem için bana kocaman bir oyun oynadığını, çevremdeki herkesin oyuncu, her şeyin dekor olduğunu, sıradan bir insan gibi yetişirsem daha akıllı bir prenses olacağımı düşündükleri için bu saçma sapan şeyleri yaptırdıklarını hayal ederdim. Değilmiş, hala kimse gelip beni sarayıma götürmedi. Hayal kurmak çamaşır suyu içmek kadar zor. Yazacak bir şeyim de kalmadığına göre, evet, artık bitti, perde. Kitabın sonu 12 Ekim 2001, sayfa 116.